Her zamanki ses, her zamanki tempo.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi, Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de.
Murat Erdin'le Burası Türkiye başlıyor.
Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Aynı zamanda iyi haftalar, iyi bir ay olsun. 1 Ağustos'tayız, Temmuz'u bitirdik. Bugün 1 Ağustos Pazartesi, RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin. Ne Temmuz'du ama sevgili dostlar, belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun Temmuz ayını yaşadık. Bitmek tükenmek bilmeyen Temmuz ayıydı ve 15 Temmuz'da yaşanan darbe akşamı, yaşanan darbe kalkışması sevgili dostlar. Fethullahçı terör örgütü mensuplarının düzenlediği darbe girişimi. Etkileri, tartışmaları ve akisleri hala devam ediyor sevgili dostlar. Ve yeni tedbirler var hükümetten. Bütün harp okulları, askeri okullar tek tek kapatıldı. Ayrıntıları aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Marmaris'te kaldığı otelde saldırı düzenleyen, bunu planlayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı otelinden kaçırmayı planlayan sevgili dostlar, darbeci askerlerin tamamı dün gece ve bu sabah düzenlenen operasyonla yakalandı. Aradan geçen 15 gün sevgili dostlar, evet, 15 Temmuz Cuma akşamı darbe kalkışması yaşanmıştı. Aradan geçen 15 günde rakamlarla darbe girişiminin tüm bilançosunu sizlere aktaracağız. Kaç kişi yakalandı? Kaç bin kişi gözaltına alındı ya da tutuklandı? Sevgili dostlar, FETÖ örgütünün yakalanmasına dair ayrıntılar, iç yüzü, hepsini aktaracağız. Cemaat konusunda, Fethullah Gülen cemaati konusunda yanılgıya düştüklerini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sevgili dostlar, yanıldık. Allah bizi affetsin. 3 yıl, 4 yıl öncesine kadar bile böyle düşünmüyordum ben. Cemaatle ilgili daha olumlu düşünüyordum. Ama yanıldık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Meydanlarda demokrasi nöbeti de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki pazar günü Yeni Kapı'ya çağırdı tüm siyasi parti temsilcilerini. Önümüzdeki pazar günü Yeni Kapı'da demokrasi nöbetini taçlandıralım ve bitirelim dedi. Sevgili dostlar, acaba siyasi parti liderleri, mesela CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki pazar günü Yeni Kapı'daki demokrasi nöbetine katılacak mı? Biz de dün akşam RSFM olarak Beykoz'daydık. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Beykoz Belediyesi'nin misafiri olduk. Hemen belediyenin önündeki meydanda tüm radyocular ve yayıncılar olarak darbelere karşı birlik mesajı verdik. Ben de oradaydım sevgili dostlar. RSFM standında hem teknik sorumlumuz Hakan Çayırlı, hem de Burası Türkiye muhabiri Arda Acaröz ve diğer arkadaşlarımızla beraber demokrasi nöbetine katıldık. 15 Temmuz akşamı çatışmalarda yaralanan gazilerle röportaj yaptık. Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı da konuklarımız arasındaydı. Hepsini yayınlayacağız. Evet, askeri liseler, okullar kapatılıyor demiştik. Bazı üniversitelerde kapatıldı. Fethullah Gülen terör örgütüne yakın olduğu ifade edilen bazı üniversiteler. Peki kapatılan okullardaki öğrenciler ne olacak? Aktaracağız. İtiraflar da bir yandan geliyor sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Bu itiraflarda acaba FETÖ örgütü mensupları nasıl saklanmışlar ve nasıl çalışmışlar? Hala itiraflar geliyor gözaltındaki binlerce kişi ve kamu kurumlarında açığa alınan çok sayıda kişi bu gizlenmeyi, bu saklanmayı nasıl gerçekleştirdiklerini tek tek anlatıyor. Öte yandan maalesef Güneydoğu'dan da şehit haberleri geliyor. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde PKK'ların açtığı ateşte 3 asker şehit oldu. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de operasyon yapan güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu. 4 asker şehit, 10 asker yaralı. Ayrıntıları aktaracağız birazdan. Ve her sabah olduğu gibi tüm gazetelerin manşetlerini ve birinci sayfa haberlerini sizlere aktaracağız sevgili dostlar. Yeni bir aya ve yeni bir haftaya girerken tüm yoğunluğumuzla hem özetlerini aktardığımız bu haberleri hem de daha fazlası için Burası Türkiye başladı efendim.
Her zamanki ses, her zamanki tempo. Burası Türkiye.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi. Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de. Sakın kaçırmayın.
Önce sıcak gelişmeyle başlayalım sevgili dostlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan darbeci askerler yakalandı. Marmaris'te Erdoğan'ın oteline düzenlenen saldırıyla ilgili yapılan operasyonda daha önce de 7 asker yakalanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelde suikast düzenlemek ya da onu kaçırmak için 15 Temmuz akşamı operasyona gelen komandolar daha sonra başarılı olamadıktan sonra kaçmışlardı. Firari askerlerin 9'u Muğla'nın Ula ilçesinde Şirinköy bölgesinde yakalandı. Yakalanan askerlerin ikisinin yaralı olduğu belirtildi. Sabah saatlerinde özel harekat ekibi Ula'da 2 asker daha yakaladı. Yakalanan asker sayısı böylece 11'e ulaşmış oldu. Öte yandan yakalanan kaçak askerlerin kimlikleri de belirlendi. Binbaşı Şükrü Seymen bu timin komutanı olduğu belirtiliyor. Yakalananların içinde olduğu öğrenildi. 11 askerin yakalanması ile ilgili sevgili dostlar soruşturma devam ediyor. Gelen bir ihbar üzerine operasyonun başladığı belirtiliyor. Sevgili dostlar, darbe gecesi 15 Temmuz akşamı darbecilerin planlarından bir tanesi de neydi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaldığı yerde bulup ailesiyle beraber kaçırmak ve böylece darbenin başarılı olmasını sağlamak. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan haber alamayan kitlelerin savunma gücü düşecekti. Plan böyleydi sevgili dostlar. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan darbecilerden önce otelden ayrılmıştı. Marmaris'teki otelden tıpkı filmlerdeki gibi, bir film senaryosu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesiyle beraber otelden ayrılıyor. Daha sonra helikopterle SAT komandoları olay yerine geliyor ve direnen polisleri de şehit ediyorlar sevgili dostlar. Ama otele girdikten sonra görüyorlar ki Erdoğan ayrılmış. İşte bu operasyonu gerçekleştiren 11 suikastçı, 11 darbeci asker Ula'da yakalandı. Yakalanan askerlerden 9'u gece Muğla'ya götürüldü. Sevgili dostlar, operasyon anları da heyecanlıydı. Sevgili dostlar, 16 gün sonra yakalandı bu suikastçılar. Bazıları ağacın tepesinde yakalanmış. İlk yakalananlar da biliyorsunuz toprağın altında rögar çukurlarında yakalanmışlardı. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Evet, bugün 1 Ağustos, yeni bir aya girdik. Çok uzun bir Temmuz ayı yaşadı Türkiye. Sevgili dostlar, 15 Temmuz Cuma akşamı da herkesi şoke eden, hala düşündüğün zaman çoğu insanı vallahi inanamıyoruz dedirten bir darbe kalkışması, bir darbe girişimi yaşadı Türkiye. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 237 kişi şehit oldu, hayatını kaybetti. 2191 kişi de yaralandı. Darbecilerden 34'ü öldürüldü, 49'u yaralı yakalandı. Gözaltına alınan 18.756 kişiden 10.192'si tutuklandı. Toplam 59.467 kamu personeli açığa alındı. Evet, devlet memuru. Toplam, yaklaşık diye verelim rakamı, 60.000 kamu çalışanı, memur, asker, sözleşmeli, her neyse, üniversitede, akademisyen, toplam 60.000 kamu çalışanı açığa alındı. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin son verileri paylaştı. Rakamlarla 15 Temmuz darbe girişimini sizlere anlatıyorum. Buna göre 62'si polis, 5'i asker, 170'i sivil, toplam 237 kişi şehit oldu. Şehit düşen polislerden 55'i Ankara, 5'i İstanbul, 2'si Muğla'da. Askerlerden 4'ü Ankara, 1'i İstanbul'da şehit oldu. Sivillerdense 88'i Ankara'da, 82'si İstanbul'da hayatını kaybetti. Darbe girişimi sırasında 140'ı polis, 21'i asker, 2030'u sivil. 2191 kişi de yaralandı. Bunlardan 144'ünün tedavisi sürüyor. Adli Tıp Kurumu'nda kimliği belirlenmeye çalışılan 3 kişi bulunuyor. 34 darbeci ölü, 49 darbeci de yaralı olarak ele geçirildi. Öldürülen darbecilerden 18'i Ankara, 15'i İstanbul, 1'i de Malatya'da. Rakamlara göre 18.756 kişi de gözaltına alındı. 10.192 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında 853'ü rütbeli subay, 898'i rütbesiz kişi var. Toplam 1.751 polis, 157'si general, 2.071'i subay, 1.100'ü jandarma, 18'i sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 6.153 asker, 2.131 hakim ve savcı, 64 mülki idare amiri, aralarında vali var. Sevgili dostlar, ya gözaltına alındı ya da tutuklandı. ...15 Temmuz akşamı adeta vatandaşlar mermilerin üzerine koştular. Sevgili dostlar, FETÖ'nün, Fethullah Cemaati terör örgütü üyelerinin tertiplediği darbe girişimine engel olmak için Taksim Meydanı'na çıkan vatandaşlar hala yaşadıklarını anlatıyorlar. 15 Temmuz gecesi yapılan kahramanlığı o sözlerle, şu sözlerle anlatanlar var. Ateşin üzerine gidenleri gördüm. Nerede bir mermi sesi var, oraya doğru koşan, ateşe hücum eden insanlarla birlikteydik diyor. Sevgili dostlar, darbe girişimini yaşayan Samsunlu mühendis Metin Bağ, İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişiminde çıkan olaylarda FETÖ'cü askerlerin kalbinden yaraladığı 39 yaşındaki Musa İlhan, taburcu olmuş, ömrü boyunca kalbindeki o kurşunla yaşamak zorunda kalacakmış doktorların verdiği rapora göre. Başka gazilerimiz de var sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Demokrasi nöbeti meydanlarda devam ederken biz de dün RSFM olarak, sevgili dostlar, Burası Türkiye ekibi olarak Beykoz Meydanı'ndaydık. Hemen belediyenin karşısında ve orada 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan gazilerle konuştuk. Arda Acaröz gazilerden birine mikrofon uzattı. Bakın o gazi bize neler anlattı.
15 Temmuz gecesi Cengiz Düz de sokaklardaydı. O da yaralandı. Şimdi kendisine mikrofon uzatıyoruz. Cengiz Bey merhabalar.
Merhaba, iyi akşamlar diliyorum.
Cengiz Bey, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde siz İstanbul'un neresindeydiniz?
Ben Anadolu Hisarı'ndaydım. Önünde vuruldum. Aşağı doğru inerken bayağı bir kalabalık gruptu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yürüyorduk. Birden önümüze askerler çıktı işte. Önümüzü kestiler. Biz de o ara en büyük asker bizim asker dedik. Sonra bağırmaya başladık. başladık asker kışlaya, asker kışlaya diye. Komutan direkt benim yüzüme attı. Yüzümü korularken kolum parçalandı. Bir de artı karnımdan bir tane ben mermi sandım. Arkama döndüm G3 mermisi sandım. Arkama bakınca parçalanmamış arkam dedim. He. O da damarlara girmiş. Damarlarımı parçalamış. Şarapnel parçası. Damarı iç kanama geçirmişim işte. Allah'a çok şükür. Allah devletimize, milletimize zaval vermesin. Şu anda 34 dikiş atılmış karnıma. Şükürler olsun Yaradan'a. Şimdi dese başkomutan sokağa çıkın. Yine aynı şekilde sokağa çıkarım yani.
Eğer halk sokağa inmeseydi darbe girişimi sizce başarılı olur muydu?
Olurdu tabii. Darbe halk olmasaydı. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Atatürk gerçekten büyük bir lidermiş. Şimdi bugünün Fethullahçıları, yarının Abdullahçıları, yarının Sadullahçıları olabilir. Dinle devlet işini karıştırmamak lazım. Kesinlikle dinimiz Allah'ın kelamıdır. Kimsenin kulların arkasından gitmeye gerek yok.
15 Temmuz darbe girişiminde hem sokaklardaydı hem de yaralandı, gazi oldu. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ederim. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Ezanlarımız dinmesin, bayrak inmesin.
Cumhurbaşkanının başyaveri dahil 1389 asker Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi. Sevgili dostlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen yanında dikilen Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında da hatta görüntülere giren, fotoğraf karelerine giren o kişi Ali Yazıcı darbe bildirisini de kaleme aldığı iddia ediliyordu sevgili dostlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan nereye gitse hemen onun sağ kolundaydı. Hemen yanında onunla beraber gidiyordu. Adı üstünde Yaver, sağ kolu sevgili dostlar. O da Fethullahçı terör örgütünün üyesiymiş. Ve Cumhurbaşkanlığı makamı bile bunu anlamamış. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fethullah Gülen'le ilgili olarak bir öz eleştiri de yaptı. Bu adam bizim ülkemizi darbe girişimiyle kana buladı. Sevgili dostlar, 20 sene, 10 sene önce söylenseydi ben böyle düşünmezdim. Hatta 3 yıl, 4 yıl öncesine kadar bile inanın böyle düşünmüyordum. Ne yazık ki ciddi manada yanılgıya düşmüşüz. Allah bizi affetsin dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Zerre kadar endişem yok. 3-4 yıl öncesine kadar bile inanın ben bu kadarını beklemiyordum, böyle düşünmüyordum. Ama ne yazık ki ciddi manada demek ki burada bir yanılgıya düşmüşüz. Allah bizi affetsin.
Evet, ciddi manada yanılgıya düşmüşüz. Allah bizi affetsin dedi. Cemaatle ilgili olarak, Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili olarak son ana kadar, hatta 3 yıl öncesine kadar biz böyle bilmiyorduk. Büyük bir yanılgıya düşmüşüz. Büyük bir istihbarat zafiyeti de var. Bu çok açık diye de konuştu. Ama Hakan Fidan'ı görevden almadı biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna rağmen yere geçerken at değiştirilmez. Kuvvet komutanları da görevden alınmadı. Onu da hatırlatalım. Evet, meydanlarda demokrasi nöbeti devam ediyor dedik. Önümüzdeki hafta Yenikapı'da son bir ve büyük katılımlı demokrasi nöbeti daha yapılacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm siyasi partileri o mitinge davet ettiklerini de ifade etti.
Demokrasi nöbetini önümüzdeki hafta pazar günü Yeni Kapı'da taşlandıralım.
Evet.
Orada yapalım. Hı hı. Ve orada millet orada bir arada olsun. Tüm siyasi partilerimizin bütün yine lider kadrolarını da davet edelim. Tüm Türkiye'ye mesajımızı hep birlikte verelim.
Almanya'da da sevgili dostlar Köln kentinde bir darbeye karşı birlik mitingi yapıldı. Almanya'nın Köln kentine giden on binlerce Türk darbe girişimini protesto etti. Polis karşıt gösteri yapan bazı gruplara karşı çatışma ihtimaline karşı önlem aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu mitinge görüntülü olarak, sesli olarak katılması söz konusuydu. Ancak Alman makamları buna izin vermedi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan'ın mitinge bağlanarak mesaj vermesinin engellenmesini sert sözlerle kınadı. Kabul edilemez diyerek tepki gösterdi. Evet, Alman makamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln'deki mitinge bağlanmasını istemediler. Cuntacı askerler 11-14 Temmuz arasında her akşam Ankara'da Akıncılar üstünde darbe toplantıları yapmış. Sevgili dostlar, yani darbe öncesinde, darbe girişimi öncesinde günlerce süren toplantılar yapmış cuntacı askerler, FETÖ'cüler. FETÖ'nün askerlerden sorumlu abileri 17 ayrı evde toplantı yapıp, bunların evleri ve abileri var biliyorsunuz. O evlerde toplanıp detayları konuşmuşlar. 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren askerlerin olağan dışı faaliyetleri hiçbir istihbarat kurumunun da dikkatini çekmemiş. Tutuklanan askerlerin ifadelerine göre cuntacı askerler darbe gecesi karargah olarak kullandıkları Ankara Akıncılar 4. Hava Jet Üssü'nde 11 Temmuz'dan itibaren 4 akşam toplantı yapmış. Darbe planına da son şekilleri verilmiş. İstanbul Yeşilköy'deki Hava Harp Okulu'nda da toplantılar yapılmış. Okuldaki kamera sistemleri kimlerin girip çıktığının anlaşılmaması için 3 ay önce devreden çıkartılmış. Kamera sistemlerini de devreden çıkarmışlar. Bakın, Akıncılar Hava Üssü ve Yeşilköy'deki Hava Harp Okulu neredeyse tamamen darbecilerin kontrolündeymiş. Okula dışarıdan gelenler için tutulması gereken kayıt defterleri de 3 aydır tutulmuyormuş. Darbeciler bunu da kontrol ediyorlarmış. Yeşilköy'de 14 Temmuz'da yapılan son toplantıya 20 general ve üst düzey subay katılmış. Yani darbeden bir gün önceki son toplantı. Günlerce yapılan darbe hazırlıkları sevgili dostlar, ama istihbarat tespit edememiş bunları. Ayrıca cemaatin abilerinin evinde yapılan toplantılar sevgili dostlar. Ve darbe akşamı da yine tespit edilemeyen bu toplantılar, tankların kışlalardan çıkışının son ana kadar fark edilmemesi ve hepsinin ortaya koyduğu bir istihbarat zafiyeti. Dünkü Posta gazetesinde başka itiraflar da vardı. Assubay S.A.'nın açıklamaları. Yıllarca içinde bulunduğu FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yaptıklarını görünce vicdan azabı duymuş. Savcılığa başvurup FETÖ'nün devletin içine nasıl sızdığını ayrıntılarıyla anlatmış sevgili dostlar. İşte o itiraflar. Elazığ'da diyor, lisede çok başarılıydım. Üst sınıflardan birkaç kişi beni bir eve davet etti. O evdeki üniversiteliler, derslerinde yardımcı oluruz, para da istemeyiz dediler. 6 ay her pazar o eve gittim. Toplu olarak namaz kılıyorduk. Evin abisi imam oluyordu. Namazdan sonra Fethullah Gülen'in kitaplarını okuyorduk. 2006'da fen bilgisi öğretmenliğini kazandım. Cemaatin evlerinde kaldım. 4 yıl sonra ben de bir evin imamı oldum. İmamlık yapanların yılda 2 kez telefon numaraları ve cihazları değiştiriliyordu. Bize öğretilen şuydu. Hazreti Muhammed'den sonra dünyaya her yüzyılda bir büyük din alimi geldi. Toplamda 14 alim gelecek. Said Nursi'nin 13. Fethullah Gülen'in 14. alim olduğu anlatılıyordu. Fethullah Gülen her gece rüyasında peygamberimizle görüşür, İslam aleminin durumunu istişare edermiş. Bize böyle anlatıyorlardı. Cemaat üniversiteden sonra subay olmamı istedi. Assubay S.A.'nın itiraflarına devam ediyoruz sevgili dostlar. Cemaat üniversiteden sonra subay olmamı istedi. Yazılı sınavını ve mülakatı cemaatin bana verdiği taktiklerle geçtim ama güvenlik soruşturmasını geçemeyince subay olamadım. Assubaylık sınavlarına girdim. Buraya dikkat. Sınavdan önce bana soruları verdiler. Bakın, sınavdan önce soruları veriyorlar. 50 sorunun 5 tanesini bilerek yanlış yaptım ve 25. olarak, Türkiye 25.si olarak okula girdim. Okulda kendimi belli etmemem için gözlerimle namaz kılmamı istediler. Beştepe Jandarma Okulları'ndan mezun oldum. Cemaat bana bir ev tahsis etti. Orada oturmaya başladım. 2012'de İzmir'e tayin oldum. Cemaat benden istihbarat şubeye geçmemi istedi. Cemaatten dinleyip kaydetmem için bana bazı telefon numaraları verildi, diyor Assubay S.A. Ayrıca cep telefonuna da bir program yüklenmiş. Neymiş bu program? Kendini imha eden bir programmış. Cemaatin üst düzey temsilcileri bu telefondan kullanıyormuş. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi de yazmış bunu. Fethullah Gülen terör örgütünün 2014'ten itibaren Bylock adlı şifreli bir mesajlaşma uygulamasını kullandığını yazmış Amerikan gazetesi. Habere göre bu programın şifresini Milli İstihbarat Teşkilatı MIT kırmış ve bu yöntemle haberleşen FETÖ'cü kamu çalışanlarını tespit etmiş. Sevgili dostlar, yakalandıklarını fark eden FETÖ'cüler bu programı kapatmışlar. 56 bin FETÖ'cünün kimliğini MIT bu programın şifresini kırarak tespit etmiş. İşte Assubay S.A.'nın itirafları sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Daha önce cemaati bilen, cemaatin içinde görev yapan Hüseyin Gülerce ve diğer isimlerin de açıklamalarını sizlere bu programdan yayınlamıştık. Artık taktikler ve itiraflar bakın ortaya çıkıyor. Cemaatin abileri askeri liselere girerken verilen, çalınarak verilen sorular. Bütün kamu kurumlarında elde edilen cemaat üyeleri ve onların torpille soktuğu insanlar ve Genelkurmay'ın üst seviyelerinde ve Milli Eğitim'de örgütlenen cemaat mensupları. Bunların kendilerini gizleme yöntemleri, gizli gizli namaz kılmaları. Sevgili dostlar, bütün taktikler artık orta yerde. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fethullah Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri dışında bir ülkeye kaçabileceğini söylemiş. Gülen'in Amerika içinde bir tehdit olduğunu belirten Bekir Bozdağ, acilen tutuklanmalı ve iade edilmeli demiş. Fethullah Gülen'in başka bir ülkeye kaçmak istediğine dair haberler de var. Valiler de yakalanıyor, gözaltına alınıyor. Eski Bursa valisi Şahabettin Harput'un gözaltına alındığını sizlere cuma günü duyurmuştuk. Eski Bolu valisi İbrahim Özçimen de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. 2010-2014 yılları arasında Bolu'da görev yaptıktan sonra merkez valisi olarak atanan İbrahim Özçimen darbe girişiminin ardından açığa alınmıştı. Darbe girişimi sonrasında gözaltına alınan eski Bursa valisi Şahabettin Harput'un FETÖ'nün il imamlarıyla görevi ortak yürütüp onlara bir nevi eş valilik pozisyonu verdiği, kurumları ve özel şirketleri FETÖ'nün emrine atadığı iddia ediliyor eski Bursa valisi Şahabettin Harput'un. Öte yandan ihbar ve dedikodu kazanı da kaynıyor. Rakibini hedef alan ya da bir karın ağrısı olan herkes bir ihbar terörü, bir itibar terörü de estirmeye başladı. Bir haysiyet cellatlığı yapılmaya da başlandı Türkiye'de. Eskiden 28 Şubat sürecinde yapılırdı bunlar. Daha eskiden 12 Eylül döneminde herkes birbirini anarşist, terörist, solcu, komünist diye ihbar ederdi. Şimdi de FETÖ'cü ihbarı başladı. Rakibiyle iş dünyasının kurallarıyla rekabet etmek yerine kendi çıkarı için dedikodu üretip iftira eden iş insanları sadece onlara zarar vermiyor. aynı zamanda bu işi darbe girişimine kadar vardıran tehlikeli yapılanmanın içindeki gerçek aktörlerin, gerçek FETÖ'cülerin ortaya çıkmasını da engellemiş oluyor. Aman dikkat, bu haysiyet cellatlarına dikkat sevgili dostlar. Ama şöyle bir uyarıda da bulunmak isterim. 15 Temmuz'dan önce sevgili dostlar böyle paralel mareler bu kadar ehemmiyet verilmiyordu pek çoğumuz tarafından. Ama bakın şimdi dikkat edin. 15 Temmuz darbe girişiminde bu örgütün ne olduğu artık ortaya çıktı. Bunlar tanklarla, toplarla, tüfeklerle halkın üzerine ateş açan bir terör örgütü. Dolayısıyla 15 Temmuz öncesi söylediğiniz gibi bu kadar kolay birisine paralel diyemezsiniz. Eğer 15 Temmuz sonrasında rakibinize, bir iş adamı rakibinize ya da herhangi bir kişi, karın ağrısı olan bir kişine paralel derse artık durum ciddi. Çünkü bunlar halkın üzerine ateş açan, tankla tüfekle Türk halkının üzerine saldıran ciddi bir terör örgütü. O nedenle birisini paralelci diye suçlarken bence bir kere değil, iki kere değil, üç kere, hatta dört kere düşünün. Çünkü cezası ağır. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra Burası Türkiye devam edecek efendim.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Saatlerimiz 8.04'ü gösteriyor. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, RSFM'desiniz. Burası Türkiye canlı yayında devam ediyor. Sıcak gelişmeyi tekrar edelim. Marmaris'te 11 suikastçı yakalandı. Özel harekat ekibi 9 askeri gece, ikisini de sabah yakaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Marmaris'te kaldığı otelde yakalayıp kaçırmayı düşünüyordu bu darbeciler. 11 suikastçı Ula'da, Muğla'da yakalandılar.
Başta Almanya, Türkiye bir şekilde anlaşmak zorunda.
Aileden sorumlu bakan da zaten birilerini önüne yatmış vaziyette, o da konuşmuyor.
Ne yaptı Bogdanovic?
Eğitim zayiatları olarak görüyorum.
Peki bu siyasi sapıkları ne yapacağız?
Burası Ankara, elbette gündem bu değil. Ama ben de Brüksel'den şöyle seslenmek istiyorum.
Kaderci bir toplum. Bunu hiçbir şey değiştiremez.
Faizlik bir yazgı, meslek değil, bir kader gibi bir şey.
Artık benim burama geldi, ben bunu açıklayacağım, dayanamam.
Taş üstüne taş, taş üstüne.
Konuklar ve yorumlarla Burası Türkiye devam ediyor.
Gazete manşetleri.
Tüm gazetelerin manşetlerinde sevgili dostlar, ordunun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılanmasına dair alınan kararlar var. Hürriyet gazetesinin manşeti, askeri düzen sil baştan diyor. Dün sabah yürürlüğe giren 91 sayfalık kanun hükmünde kararname. Evet, bu karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkmadı. Parlamentonun aldığı bir karar değil. Sevgili dostlar, askeri liselerin, harp okullarının kapatılmış olması, Kuleli Askeri Lisesi dahil hepsi kapatıldı ve bu parlamento kararı ile değil, kanun hükmünde kararname ile, yani olağanüstü halle kapatıldı. Askeri eğitim sistemi ve emir komuta zinciri ile ilgili çok büyük değişiklikler var. Yüksek Askeri Şura'da söz sivillere geçti. Sevgili dostlar, 1389 askeri personel daha silahlı kuvvetlerden ihraç edildi. İhraç edilenler arasında Erdoğan ve Akar'ın yaverleri de var. OHAL'in 3. kanun hükmünde kararnamesiyle harp akademileri, Kuleli, Deniz Lisesi gibi askeri liseler ve assubay hazırlama okulları da kapatıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hem liselerden hem de tüm meslek liseleri ve denge okullardan, mesela İmam Hatip okullarından da mezun olanlar artık Türk ordusuna girebilecekler. Habertürk gazetesi %100 sivil dönem diyor. Devletin yapısı ve sivil asker dengesi yeniden şekilleniyor. Evet, devletin bütün yapısını değiştiren bu karar olağanüstü hal döneminde çıkartıldı. Kanun hükmünde kararname ile, parlamentoda tartışılmadan. Sevgili dostlar, kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanı'na bağlandı. Askeri okullar kapatıldı. Bir Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. Bu üniversite tabii ne zaman devreye girecek? Ne zaman mezun vermeye başlayacak? Gördüğünüz gibi çok ani gelişen olaylar. Bir üniversitenin mezun vermesi en az 4 yıl sürüyor. Yüksek Askeri Şura sivilleşti. Yeni yapıda 10 hükümet üyesi 4 komutan olacak. Genelkurmay Başkanlığı için kuvvet komutanlığı şartı kalktı diyor Habertürk. Askeri okullar ve harp akademileri komutanlığı kapatıldı. 16.575 öğrenci sivil liselere ve sivil üniversitelere dağıtılacak. Kurulan Milli Savunma Üniversitesi, Karadeniz ve Hava Harp Okulları ile Assubay Meslek Yüksek Okullarından oluşacak. Üniversiteye İmam Hatip dahil, evet İmam Hatip dahil, tüm liselerden öğrenci girebilecek. Yeni Şafak gazetesi devrim gibi diyor bu kararlar için. Silahlı kuvvetlerin yapısı değişti. Sadece silahlı kuvvetlerin değil, adeta devletin yapısı değişti. Harp akademileri kapatıldı. Yüksek Askeri Şura'daki sivil ağırlık arttı. Karadeniz ve Hava Savunma Bakanlığı'na bağlandı. GATA, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, o da kapatıldı. Sağlık Bakanlığı'na bağlandı. Tabii bu okullar, bu liseler, bu kışlalar, harp akademileri kapatılınca bunların binaları da hazineye geçiyor. Belki ordu evleri de taşınacak, kapatılacak ya da değiştirilecek. Karar gazetesi kışlada sivil devrim diyor manşetinde. Silahlı kuvvetlere sızan karanlık yapının ihaneti sonrası ordu sil baştan yenileniyor. FETÖ cuntasının kalkışmasının ardından hem Türkiye hem silahlı kuvvetlerin modernleşmesi yolunda dev adımlar atıldı. İşte kışlada yeni dönem diyor Jandarma İçişleri'ne. Karadeniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Milli Savunma Bakanı'na bağlandı. Jandarmaya er ve erbaş alınmayacak. Polis Akademisi'ne muadil Jandarma Akademisi kurulacak. Başbakan yardımcıları ile birlikte Adalet İçişleri ve Dışişleri Bakanları da Yüksek Askeri Şura üyesi oldu. Harp Akademileri, askeri liseler ve assubay hazırlama okulları kapatıldı. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapacak bir Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. Kurmaylık kaldırıldı. Yerine yüksek lisansın kabul edilmesi esası getirildi. GATA başta olmak üzere askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Genelkurmay'ın Cumhurbaşkanlığı'na bağlanması düzenlemesi de yolda diyor Karar Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi kuvvetler tek adamın elinde diyor. Kanun hükmünde kararname ile komutanlıklar Genelkurmay Başkanlığı'ndan ayrıldı. Sevgili dostlar, bazı görüşlere yer vermiş Cumhuriyet Gazetesi emekli Tuğgeneral Ali Er. Silahlı kuvvetlerin sistemi felç olur bu düzenle diyor. Orduya yeni düzen geldi. Cumhurbaşkanı, başbakan gerekli gördüklerinde kuvvet komutanlarıyla bağlılarından doğrudan bilgi alabilir. Doğrudan emir verebilir. Verilen emir herhangi bir makamdan onay alınmaksızın derhal yerine getirilir diyor orduya gelen yeni düzende. Aydınlık gazetesi emir komuta birliğine darbe diyor manşetinde. Silahlı kuvvetlerin yapısını kökten değiştiren kararnameyi aydınlığa değerlendiren üst düzey komutanlar çok önemli uyarılarda bulundu. Komutanlar ordunun birliğini bozacak bu yanlıştan hemen dönün çağrısı yapmışlar. Eski Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Necati Özgen şöyle demiş. Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarının ayrı merkezlere bağlanması silahlı kuvvetlerde disiplini bozar. Alelacele alınan kararlar telafisi zor sonuçlar doğurur. Amerika güçlü bir Türk ordusu istemiyor. Ekmeklerine yağ sürmeyelim. FETÖ'den temizlenmeli. Ancak silahlı kuvvetlerin FETÖ'den temizleyeceğiz diye silahlı kuvvetlerin birliğini de bozmayalım demiş Orgeneral Necati Özgen. Eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Edip Başer'in sözlerine de yer vermiş Aydınlık Gazetesi. Komutanlıkların bakanlara bağlanması uzun zamandır Avrupa Birliği'nin istediği bir durumdu. Sistem bozulursa hem silahlı kuvvetler hem de Türkiye büyük sıkıntıya girer. Darbe girişimini az hasarla atlattık ama bundan sonrası çok daha önemli demiş emekli Orgeneral Edip Başer. Sıfır kilometre devlet. Posta gazetesinin manşeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Devlet, yargı ve Türk Silahlı Kuvvetleri yeniden yapılandırılacak. Sıfır kilometre bir devlet yapılanmasıyla geleceğe yürüyeceğiz demiş. İlk düzenleme silahlı kuvvetlerde yapıldı. Ve resmi gazetede hemen yayınlanıp yürürlüğe girdi bile. Ta Osmanlı döneminde 1845'te kurulan Kuleli Askeri Lisesi de kapatıldı. Bu arada Başbakan Binali Yıldırım'ın da bir açıklaması var. Posta gazetesinde yer alan bir açıklama. Askerlik kısalacak diyor. Zorunlu askerlik devam edecek. Muhtemelen süreler kısalacak. Ve silah altındaki asker sayısı da azaltılacak demiş Başbakan Yıldırım. Sabah gazetesi vatan nöbeti sınırsız diyor. 81 ilde her gün artan bir kararlılıkla süren demokrasi nöbeti Avrupa'nın kalbine ulaştı. Köln'deki mitingde on binlerce Türk dünyaya demokrasi dersi verdi diyor manşette. Emekli işçinin en büyük mirası diyor. Sevgili dostlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki büyük reform faaliyeti sevgili dostlar Sabah gazetesinin birinci sayfasında pek kendine yer bulamamış. Savunmada vesayete son. Milliyet'in sürmanşeti. Başbakan'dan silahlı kuvvetlerin sivilleştirilmesiyle ilgili önemli açıklamalar diyor. 150 yıllık reform başlığı da var. Savunmada vesayet bitiyor. Bu arada futbolda da bir FETÖ temizliği var. MİT'le ortak yürütülen bir soruşturma. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm kurul başkanlarını bugün olağanüstü toplantıya çağırdığı öğrenildi. 10 kurul içinde FETÖ ile ilişkisi olduğundan şüphelenilen kişilerin güvenlik soruşturması MİT'le ortak yürütülürken kurulların yeniden belirlenen atamalarının yapılması planlanıyor. Kulüplerin transfer faaliyetleri, menajerlik ve sponsorluk ücretleri de mercek altına alınacak diyor. Milliyet gazetesi uzun cümlelerle, anlaşılması zor uzun cümlelerle vermiş bu haberi. Star gazetesi firari hainler yakalandı diyor manşetinde. FETÖ'cü teröristlerin darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Marmaris'te suikast planlayan alçaklardan 7'sinin ele geçirilmesinin ardından 9'u daha yakalandı. Firari 2 terörist aranırken bulunanlar arasında grubun elebaşı da var diyor Star gazetesi. Ama onu da biz ekleyelim tabii, Star gazetesi baskıya girerken o 2 kişi yakalanmamıştı. O 2 kişi de yakalandı. 11 suikastçı oldu Muğla'da, Ula'da yakalananlar. Vatan gazetesinin manşeti sürek avı yapmayız. Başbakan Yıldırım soruşturmalarda yaşla kurunun birlikte yanmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Bir sürek avına çıkmayacağız. Kılı kırk yararak araştırıyoruz demiş Başbakan Binali Yıldırım. Sürmanşette ise yeni dönem var. 3. OHAL kararnamesiyle silahlı kuvvetlerin yapısı kökten değiştirildi. Genelkurmay başkanlarının kuvvet komutanı olma şartı kalktı. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın emri doğrudan uygulanacak diyor. Evet, kuvvet komutanları artık Genelkurmay'a bağlı değil. Kuvvet komutanları Milli Savunma Bakanı'na bağlanmış oldu. 27 Avrupa Birliği ülkesi örnek alınmış. Asker sayısı, Yüksek Askeri Şura'daki asker sayısı da 4'e indirilmiş. Yüksek Askeri Şura'daki sivil sayısı artmış. Genelkurmay'ın izni de kaldırılmış. Harp okulları artık fakülte haline geldi. Askeri harp okulları kapatıldı. 16.575 öğrenci sivil okullara gönderilecek. Askeri liseler de kapandı. son mezuna rütbe yok. Artık askeri okullara, İmam Hatip okullara da dahil tüm sivil okullardan öğrenci alınabilecek. Bir Gün gazetesinin manşeti, bataklığı kurutmak yerine derinleştiriyorlar. OHAL kapsamında yayınlanan son kararnameyle ordunun yapısı baştan aşağı değiştirildi. Kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanı'na bağlandı. Uzmanlar değişikliğin sakıncalarına karşı uyardı. Bu önlemler çözüm değil, sorun yaratır demiş. Uzmanlar çok daha büyük bir yanlışa imza atılıyor diyenler de var. Sevgili dostlar, Bir Gün gazetesindeki haber. Yeni Çağ gazetesi Yıldırım kararlar diyor. Olağanüstü hal ilanı sonrası çıkarılan yeni kararnameyle silahlı kuvvetlerde köklü yapısal değişikliklerin yolunu açan kararlar yürürlüğe sokuldu diyor. Silahlı kuvvetlerden 1389 kişi daha ihraç edilirken tüm askeri okullar kapatıldı. 3 komutanlık da bakanlığa bağlandı. Yüksek Askeri Şura'nın yapısı değiştirildi. Askeri hastaneler sivilleşti. Harp okulları kapatılırken Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. Çıkartılan kanun hükmünde kararnameyle. Sözcü gazetesinin manşeti, Fatih Camii'ni bombalayacak denilen albay general oldu. Kumpasın çökmesiyle beraat eden albay Ali Demir, 15 Temmuz gecesi darbecilerle sabaha kadar çatıştı. Yüksek Askeri Şura'da da ödülünü aldı diyor Sözcü. Evrensel Gazetesi Başkanın Ordusu diyor manşetinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla silahlı kuvvetler ve yaşta yeni düzenlemeler yapılıyor. Askeri uzmanlar İktidara özel ordu kurulduğuna dikkat çekiyor. Alınan son kararlardan sonra emekli asker gazeteci Rahmi Yıldırım, silahlı kuvvetlerin iktidarın özel ordusu haline getirilmek istendiğini söylemiş. Bunun için darbe girişiminin sunduğu tüm olanakların kullanıldığını ifade etmiş. Ve aktaracağımız son gazete Yeni Akit gazetesi. Almanya dost değil düşman demiş manşetinde Yeni Akit. 100 yıldır müttefik gibi görünen Almanya, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Köln'de gerçekleştirilen mitinge telekonferansla bağlanıp konuşmasını engelledi diyor Yeni Akit. AK Parti hükümetinin olağanüstü halin getirdiği kanun hükmünde kararname imkanlarıyla ordu üzerindeki siyasi denetimi artırmayı amaçladığı anlaşılıyor diye yazmış Murat Yetkin Hürriyet gazetesinde. Bu ilke olarak demokrasiyi geliştirici bir adım. Ancak sadece hükümet üyelerinin ortak kurullarda yer alması sivilleşmeyi getirmez. Tersine bu kez silahlı kuvvetlerin sivil iktidarın değil, İktidardaki siyasi partilerin tercihlerine göre şekillenişi tehlikesini getirir diyor. Örnek isteyenler AK Parti ile cemaatin iktidar yollarında beraber yürüyüp beraber ıslandığı dönemlerde başında AK Partili Adalet Bakanlarının bulunduğu Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yargıda cemaat etkinliğinin artmasına nasıl vesile olduğuna bakabilir diye yazmış Murat Yetkin. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem askeriyede hem de devletin yapısındaki bu büyük değişime ilişkin itirazları var. Sevgili dostlar, bu arada bugün Başbakan Binali Yıldırım CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek. Açıklama Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapıldı. Görüşme saat 14'te CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek. Başbakan Binali Yıldırım CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde saat 14'te ziyaret edecek. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da açıklamaları var. Önümüzde tarihi bir fırsat var demiş Demirtaş. Türkiye toplumunun darbe karşıtlığında birleştiğini hatırlatmış. Önümüzde tarihi bir fırsat var diyen Demirtaş, eğer darbeden bir demokratikleşmeyle çıkacağız diyorsak tüm meydanların sesine kulak vermek lazım. Sadece birkaç meydanın değil. Sevgili dostlar, tüm meydanların sesine kulak vermek lazım diye konuşmuş HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş. Evet, Almanya'nın Köln kentinde yapılan ve binlerce Türk'ün katıldığı mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katılmasına Alman makamları yasak getirdi, izin vermedi. Avusturya'nın başkenti Viyana'daki havalimanında yer alan bir elektronik panoda da şöyle bir yazı vardı sevgili dostlar. Türkiye tatiline çıkarak Erdoğan'ı desteklemiş oluyorsunuz diye bir yazı vardı. Avusturya'nın başkenti Viyana'daki havalimanında bir elektronik panoda. Türkiye'nin gösterdiği tepki üzerine bu elektronik panodaki yazı daha sonra kaldırıldı. Bu arada 8.30 haberlerinden önce son haberimizi de verelim. İstanbul'da toplu ulaşım biliyorsunuz darbe girişiminden bu yana ücretsizdi ama artık ücretli hale geldi. Şöyle akşam 20 ile sabah 06 arası ücretsiz. Onun dışında gündüz saatlerinde artık ücretli oldu. Ulaşım bedava olunca özel halk otobüsleri buna mırın kırın etmişlerdi. Çok gönülden çalışmadılar adeta. Hatta sefer azaltmışlar. Darbe girişiminden sonra İstanbul'da ulaşım ücretsiz olunca halk otobüslerinin bazıları kontak kapattı. Biz bedava çalışmayız kardeşim dediler. Böyle olunca da seferler azaldı ve vatandaşlar mağdur oldu sevgili dostlar. Özel halk otobüslerinin bazılarının yaptıkları, hani demokrasiye karşı birliktiniz, ne oldu? Sözü RSFM Haber Merkezi'ne bırakıyorum. Mehtap Yenidoğan burada olacak ve son gelişmeleri aktaracak. Ardından biz kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Saatlerimiz 8.40'a geldi sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Burası RSFM, burası Türkiye canlı yayında karşınızda. Türkiye öyle büyük bir travma yaşadı ki 15 Temmuz gecesi darbe kalkışmasıyla karşı karşıya geldi. Hala kimsenin inanamadığı, inanmakta zorlandığı büyük bir kabus, uzun bir Temmuz ayı yaşadı Türkiye. Soruşturmalar da devam ediyor, tutuklamalar da devam ediyor. ...15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili soruşturmada serbest bırakılan erlerin sayısı da 2000'i geçti. Darbe girişimi sırasında halka kurşun sıktıkları tespit edilen erlerse adam öldürmek ve darbe teşebbüsüne katılmak suçlarından yargılanacak. Silivri cezaevinde kalan erler ve askeri lise öğrencileri vardı. Onların aileleri cezaevin dışında bekliyorlardı, perişan halde. Hafta sonu Burası Türkiye ekibi olarak Silivri cezaevine gittik. Onların aileleriyle görüştük. Birazdan kulaklarınıza getireceğiz. O röportajları canlı canlı sizlere dinleteceğiz.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
Bu arada kapatılan üniversiteler de vardı biliyorsunuz. Cemaate yakın bazı üniversiteler kapatıldı. O öğrencilerin devlet üniversitelerine gidecek olması da bazı itirazlara neden olmuş. Bazı öğrenciler gelecek öğrencileri istemediğini söylemiş. Biz burada işte cemaat üniversitelerinden gelen öğrencileri istemiyoruz diyen öğrenciler de varmış. Nakil edilecek öğrenciler de, biz özel üniversitede okuyorduk, şimdi devlet üniversitesine gideceğiz, biz de bunu istemiyoruz demişler. Kapatılan yüksek öğretim kurumlarının öğrencileri yeterli fiziki imkanlara sahip olduklarını belirttikleri, kendi yerleşkelerinde kalarak yabancı dilde eğitim almaya devam etme talebinde bulunmuşlar. Kapatılan yüksek öğretim kurumlarından olan Fatih Üniversitesi mezunlarının ardından Turgut Özal Üniversitesi'nin bazı mezunları da İmza kampanyası başlatmış, diploma değişikliği talebinde bulunmuşlar. Biz diplomamızın üzerinde Fatih Üniversitesi yazsın istemiyoruz. Ya da kapatılan bir üniversitenin adının yazmasını istemiyoruz diyerek diploma değişikliği talebinde bulunmuşlar. Darbe girişimi bilimi de vurdu diyor haberler. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Lokman Kuzu, Uzay Araştırmaları Komitesi 41. Bilimsel Kongresi'nin yapılmayacağını bildirmiş. Normal şartlarda hafta sonu yapılması gereken kongre darbe teşebbüsü sonrasında tek taraflı olarak iptal edilmiş. Tarihte ilk kez iptal edilmiş. Evet, gördüğünüz gibi darbe girişiminden sonra Türkiye'nin bilimi ve teknolojisi de gördüğünüz gibi darbe yemiş oldu. TÜBİTAK'ın kongreleri iptal edildi. Üniversiteler kapandı. ...15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin ardından ilan edilen 3 aylık olağanüstü hal dönemiyle birlikte okullarda da çeşitli güvenlik önlemleri alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara gönderdiği yazıda alınması istenen önlemler şöyle sıralandı. Personel hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Okullara alınacak yeni personel. Arşivden araştırılacak, güvenlik soruşturması yapılacak. Personel daimi giriş kartı kullanacak, ziyaretçi kapıları belirlenecek ve kontrol dışı giriş çıkışlara izin verilmeyecek. Ziyaretlerin sebebi ziyaret defterinde kayıt altına alınacak. Okula veya herhangi bir bakanlık birimine bakım onarım gibi nedenlerle gelenlerin görev süreleri boyunca refakatçisi olacak. Evet, bundan sonra kapatılan askeri öğrenciler de sivil okullara gidecekler. Bu yıl subay ve assubay yok. Harp okulları, fakülte ve yüksek okullarla jandarma dahil assubay meslek yüksek okullarında eğitime devam eden öğrenciler puanlarına uygun fakülte ve yüksek okullara, yani sivil okullara nakledilecek. Askeri liselerle assubay hazırlama okullarında öğrenimine devam eden öğrenciler de puanlarına uygun okullara kaydedilecek. 30 Ağustos tarihi itibarıyla mezun olacak askeri öğrencilerin subay ve assubaylığa yerleştirilmesi yapılmayacak. Yani bu sene Türk Silahlı Kuvvetleri'ne subay ve assubay alınmayacak. ...15 Temmuz darbe girişiminde zorla yer alan erler ve erbaşlar vardı. Silivri cezaevinde yatan ve askeri öğrenciler. Onların aileleri perişan durumdaydı. Sevgili dostlar, hafta sonu Burası Türkiye muhabiri Arda Acaröz Silivri cezaevine gitti. Silivri cezaevi dışında bekleyen ailelerle konuştu. O öğrencilerin yakınlarıyla. Zaten daha sonra bir bölümü de serbest bırakıldı o erlerin ve erbaşların ve öğrencilerin. Ama önce isterseniz o öğrencilerin, o erlerin yakınlarına kulak verelim. İşte mikrofonlarımız Silivri cezaevinin önündeydi.
Ne olursa mutlu olursunuz.
Ben tasarruf etmiyorum. Bak, ödüyorum. Zoruma da ödüyorum. Tıpış tıpış ödüyorum.
Verdiklerim para kaç para? Sormadan ödemiyorum.
İşten çıkarılan köşe yazarı, muhabir, kameraman.
Çok teşekkürler efendim.
Arda'nın mikrofonu.
29 Temmuz günlerden Cuma, Silivri cezaevinin önündeyiz. 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili içeride bulunan, cezaevinde bulunan bir kişinin şu an annesiyle birlikteyiz. Merhabalar.
Merhabalar. Benim oğlum 15 Temmuz'dan bu yana geçirdiği şoklardan, bizim kendi geçirdiğimiz şoklardan, yani ailelerin burada perişan olması, çocuklarımızın içeride psikolojik bozuntuları, bizleri yedi bitirdi. Bak, 15 gündür biz şurada Silivri cezaevinin önünde kamp kurmuş vaziyetteyiz. Bu olayların herhangi bir neticelenmesinin sonuca bağlanmasını biz aileler olaraktan bir an önce el atılmasını istiyoruz. Çocuklarımız bizim vatan haini değildir. Zaten olamaz da. Vatan haini olmuş olsa buraya vatan borcunu ödemeye gelmezler. Askerlik yapmaya gelmezler.
Askerliğin bitirmesine ne kadar vardı?
Daha benim oğlum burada bir haftalıktı. Usta Birliği'ne dağıtım yapılmıştı. Acemi Birliği'ni Isparta'da yaptı. Bizim çocuklarımıza söylenen canlı bomba var, tatbikata gidiyoruz kelimesi. Bizim çocuklarımız tabii emir kulu. Onun için bizim çocuklarımız da çıkıyor geliyor. Bakıyorlar ki halkla karşı karşıya.
Peki nerede gözaltına alınıyor?
Bizimki AK Parti Belediye Binası'nın orada ama Allah'a çok şükür hiçbir vukuat işlemeden, hiçbir şey yapmadan öyle gözaltına alınıyor. Ama can güvenliği amaçlı dediler bizlere. Tabii bizler evimizde duramıyoruz, yatamıyoruz. Dün bir şeyimiz kalmadı yani. Özel bir şeyimiz kalmadı. Ne evimizde durabiliyoruz, ne burada durabiliyoruz.
Kaç gündür peki Silivri cezaevinin önündesiniz?
13 günden beri ben buradayım.
Silivri cezaevinde hangi yakınınız var acaba?
Eşim.
Nerede gözaltına alındı?
AKP il binasında.
İstanbul'da?
Evet. Çağlayan Adliyesi'nde ifadesi alındı. Silivri cezaevinin önüne geldik. Bilgi vermediler. 2 gün boyunca burada bekledik. Daha sonra bilgi aldık. Hiçbir şekilde avukatlar bize bilgi vermiyordu.
Sizin haber aldığınız zaman kaçıncı günüydü?
1 hafta geçmişti.
Bir haftadan işinizden
evet,
haberiniz yoktu?
Haberim yoktu. Biz suçsuzuz diyorlar. Bizi zorladılar ama ateş etmedik halka diyorlar. Halka ateş etmezseniz sizi vururuz demişler. Çocuklar zaten hepsi çok korkmuşlar.
Eşiniz kaç yaşında?
20 yaşında.
Ne kadar zamandır askerde? Ne kadar bitmesi
var? Bir haftalık askerde. Yeni gitmişti kışlasına. Darbenin olduğu perşembe günü aradı beni. Yarın tatbikat varmış, tatbikata gideceğiz dediler.
Onu bir gün öncesinde söylemişler mi?
Evet, tatbikata gideceğiz demişti. Perşembe günü aradı beni gece. Yarın dedi tatbikat var, albaylar falan geldi dedi. Yarın tatbikata gideceğiz dedi.
Eşiniz İstanbul'un neresine askerlik ediyor?
Metris kışlasında.
Sizin içeride hangi yakınınız var acaba?
Havarp okulu 2. sınıf öğrencisi var içeride.
Neyiniz oluyor?
Abim oluyor.
İstanbul'da nereden gözaltına alındı?
İstanbul'da Çevik Kuvvet'e getirildi. Boğaziçi'nden alındı. Boğaziçi Köprüsü'nden alındı. Gece çıkıyorlar yola. Komutanları var. Komutanlar diyor ki tatbikat var, gelmeniz gerekiyor. Hepsini topluyorlar, götürüyorlar. Tam teslimat köprüye götürüyorlar.
Gözaltına alındığını ne zaman öğrendiniz?
Gözaltına alındığını cumartesi günü sabah öğrendik. Abim bir polise sığınmış. Hiçbir şeye karışmamış. Hiçbir olaya karışmadı. Ama gözaltında. 14 yaşındaki çocuk da gözaltında zaten. Yani Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz ama kimse sesimizi duyurmuyor.
Benim çocuğum sırtından yaralı ve tutuklu şu anda. Hastanede olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız sesi bizi duysun. Kimse bizi duymuyor. Biz çocuklarımızın arkasındayız. Cumhurbaşkanımız gör, sesimizi duy. Bizim çocuklarımız suçsuz, masum. Onlar talebe, öğrenci. Onlar vatansever, onlar vatanına hizmet için oradalardı. Onlar mahkum olamaz.
Ne kadar zamandır askerdin?
Ortaokuldan çıktı gitti 7 yıldır. 7 sene okudu, 7 sene derslerinden başarıyla geçti. Çalışkan bir öğrenci.
İstanbul'un neresinden gözaltına alınmış?
Köprüden, köprüye girmeden otobüsteyken kurşun sekerek sırtına girmiş. Anne işte doktora götürdüler filan dedi. Şu anda tutuklu ve sırtında kurşun duruyor. Ben yeni bugün öğrendim çocuğumun vurulduğunu. Bize söylemedi çocuğum.
İçeride hangi yakınınız var?
İçeride abim var. Kendisi 1,5 yaş büyük benden. 14 yaşında Işıklar Askeri Hava Lisesi'ne girdi. Ardından 5 yıl liseyi okuduktan sonra Hava Harp Okulu'na geçti. Hava Harp Okulu'nda 2. yılını bitirmek üzereyken 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşti ve 15 Temmuz'un gerçekleştiği gün kendileri Yalova'daydılar. Yalova'ya kampa gitmişlerdi. Hava Harp Okulu öğrencileri her Temmuz'un bu zamanlarında Yalova'ya kampa giderler. Kamptayken gece 2'de scramble veriliyor. Askeri bir terim. Scramble verildiğinde rutin bir şey bu aslında. Bütün Hava Harp Okulu öğrencileri hazır bulunuyorlar. Tam teçhizatlı. Bunlar yine tatbikat zannediyorlar. Scramble verildi zannediyorlar. Giyinip kuşanıyorlar. Ellerine de silahlar veriliyor ama bu defa bir farklılık var. Silahların şarjörleri dolu. Diyorlar ki çok büyük bir tatbikata gideceksiniz. Öğrenciler de heyecanlanıyorlar. Diyorlar ki artık bize güvenmeye başladılar. Gece atışına gidiyoruz herhalde diyorlar. Öğrenciler köprüye geldiklerini fark edince şaşırıyorlar. Yani köprüde ne işimiz var bizim diyorlar ve birden camlara vuran bir halk, çok büyük bir halk grubu var. Camlara vuruyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Tabii öğrencilerin hiçbir şeyden haberleri yok. Kendilerinin üzerine linç etmek üzere gelen halk gördükleri halde halka ateş etmiyorlar. Çünkü hiçbir şeyin farkında değiller. Biz bir şey bilmiyoruz. Biz askeri öğrenciyiz diyorlar. Tabii karşılarındaki halk bunları dinlemiyor. Buna rağmen öğrenciler halklarına silahı doğrultmuyorlar. Çünkü bunlar halkın çocuğu. Yani bu vatanın evladı. 14 yaşında zaten bu işe baş koymuş çoğusu.
5 sene Bursa'da okudu. 2 sene bitti, 3. seneye geçti çocuğum. Güya şeye götürdüler bizimkini. Kampa götürdüler ki uçak öğretecekler. Köprünün başında getirmiş, bırakmışlar.
İstanbul'a.
Evet. Anne diyor Allah'tan ki diyor arabamızın tekeri patladı diyor. Olduğu yerde kaldık, biz ileri gitmedik diyor. Telefonu açtı, anne dedi sana bir şey söyleyeceğim, bak sen rahatsızsın, ne olursun anne dedi, kendine gel ki dedi, sana bir şey olmasından korkuyorum. Ne oldu annem, sen neredesin dedim. Dedi ben dedi İstanbul'dayım dedi. Ne zaman geldin? Onda geldik anne dedi. Dünyam karardı dedim. Oğlum senin sesini duydum ya, okulda boş, her şey boş, yeter ki senin sağ. Çünkü insanlar ölümden döndü o gece.
İşte Silivri cezaevi önünde bekleyen ailelerle yaptığımız röportajlardı sevgili dostlar. Büyük bir dram yaşanıyordu. Tabii ateş açmayan, halkın üzerine ateş açmayan, olaydan habersiz er ve elbaşların, öğrencilerin büyük bölümü serbest bırakıldı. Onu da söyleyelim sevgili dostlar. Arda Acar Öz'ün röportajlarıydı. Washington'la Ankara arasında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşanan Fethullah Gülen'in iadesi sorunu da var. Şimdi Almanya'yla da bir sorun çıktı. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln'deki mitingde konuşturulmaması. Almanya buna izin vermedi sevgili dostlar. Şimdi Fethullah Gülen'in iadesi konusuyla ilgili olarak Amerika'yla da bir kriz yaşanıyor. Ama bugün bir görüşme var. Kritik bir görüşme var. Türkiye'yi ziyaret ediyor kim? ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford. Genelkurmay Başkanı yani mevkidaşı Hulusi Akar'la bir araya gelecek. Başbakan Binali Yıldırım tarafından da kabul edilecek. Hulusi Akar Amerikalı mevkidaşına soracak. Bu darbe girişiminden sizin haberiniz var mıydı? Amerikan Genelkurmay Başkanı olarak siz 15 Temmuz darbe girişiminden haberdar mısınız diye soracak Hulusi Akar. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in bir açıklaması var. Bütün kurumlar Cumhurbaşkanlığına bağlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da bağlansın demiş. Diyanet İşleri Başkanlığı da Cumhurbaşkanlığına bağlanmalı demiş Mehmet Görmez. Belki resmen bağlı değil ama zaten fiilen bağlı değil mi? Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki devrim gibi yapılanmayı bugün bütün gazeteler manşetlerine duyurdular. Az önce aktardık gazete manşetlerini aktarırken ama gerçekten devletin de yapısını değiştiren tarihi kararlar bunlar. Sevgili dostlar artık kuvvet komutanları direkt Milli Savunma Bakanı'na bağlı olacak. Cumhurbaşkanı ve Başbakan komutanlara doğrudan emir verebilecek. Kuvvet komutanları Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanacak. Askeri hakimlerin görev yerleri, birinci sınıfa ayrılma, istifa ve görevden uzaklaştırma gibi işlemleri de yine Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanacak. Askeri okullar kapatıldı. Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. Yüksek Askeri Şura'da sivillerin artık çoğunluğu var. 10 sivil 4 komutan olacak. Gülhane Askeri Tıp Akademisi de kapatıldı. Sağlık Bakanlığı'na bağlandı. Sevgili dostlar, askeri okullara artık sivil liselerden de öğrenci girişi olabilecek. Mesela İmam Hatip okullarından da giriş mümkün olacak. Peki İstanbul'da kapatılan askeri okulların arazileri ne olacak? Kuleli Askeri Lisesi Üsküdar'ın en değerli arazisinde bulunuyor. Denize sıfır. Denizle Kuleli Askeri Lisesi'ni sadece önünden geçen yol ayırır. Olağanüstü bir yere sahiptir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1845'te kurulmuş bir askeri okuldur Kuleli Askeri Lisesi. Mimarisi de çok güzeldir. İki tane büyük kulesi vardır. Zaten Kuleli adı da oradan gelir. Olağanüstü bir mimari ve olağanüstü bir konum. Peki bu araziler ne olacak? Askeri okullar kapatılıyor. Mesela Selimiye Kışlası ne olacak? Kuleli ne olacak? Heybeliada'daki Deniz Lisesi ne olacak? Hastal Kışlası, Gata'nın hastaneleri, Haydarpaşa'daki askeri okullar, Maltepe Askeri Lisesi, Tuzla'daki piyade okulu, Selimiye Askeri Kışlaları, say say bitmez. Bu arazileri TOKİ'ye mi verecekler? Kime verecekler? Akdeniz'in bitki örtüsü Maki, Türkiye'nin bitki örtüsü TOKİ. Bu askeri kışlalarda TOKİ'nin mi olacak acaba sevgili dostlar? Bir yanda askeri kışlaları kapatıyoruz. Öte yandan Gezi Parkı'na da Topçu Kışlası mı yapılacak? Bunu da soruyoruz. Şehir planlamacıları ve mimarlar bu konuda endişeli. Taşınacak kışlalar yağmaya açılmasın diyorlar. Mesela Haydarpaşa için de aynı endişeler söz konusuydu sevgili dostlar. Acaba ne olacak? Ya İstanbul'un artık şehir planı mı kaldı? İstanbul diye bir şehir mi kaldı? Planlanacak bir yer kaldı mı İstanbul'da? İstanbul'un bu saatten sonra neyini planlayacaksın ya? Tarihi yarımadaya hançer gibi saplanan 16'ya 9 kuleleri vardı Zeytinburnu'nda. 70 metre. Ve onlara komşu olacak, İstanbul'da yine silüet tartışması yaratacak yeni bir proje vardı. Yargı dur demiş. Mahkeme iptal kararında bölgenin yapılaşmaya açıldığına dikkat çekerek, proje kapsamında da yeterli sosyal ve teknik donatı alanının ayrılmadığını vurgulamış. Yargı 70 metre boyundaki 16'ya 9'un kardeşine geçit vermemiş. Nerede? Zeytinburnu'nda. Saatimiz 9'a geldi. 9 için bir ara verelim. Bir nefes alalım. Ardından 9.30'a kadar Burası Türkiye tüm hızıyla devam edecek efendim.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Saturday morning jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, rest like a jet. All the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question. Cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend.
Dört bir yanında demokrasi nöbeti de sürüyor sevgili dostlar. Özellikle akşam saatlerinde Türkiye'nin her yerinde, başta İstanbul olmak üzere, Ankara, İzmir olmak üzere, Kısıklı olmak üzere Türkiye'nin her yerinde demokrasi nöbeti sürüyor. Dün Beykoz'da biz de radyocular ve yayıncılar olarak Beykoz Belediyesi'nin konuğuyduk. Beykoz Meydanı'ndaydık hemen sahilde ve biz de yayıncılar olarak darbelere karşı birlik olduk sevgili dostlar. İstediğiniz partiyi, istediğiniz siyaseti, iktidarı, muhalefeti eleştirebilirsiniz. Muhalefet edebilirsiniz. Hangi görüşten olursanız olun darbelere, demokrasi dışı tüm eylemlere, sadece darbeleri değil bakın, demokrasi dışı tüm eylemlere ve kararlara da karşı çıkmak bir demokratın görevidir. Biz de demokrat olarak, demokrasiye inanan insanlar olarak Beykoz'daydık. Az önce Beykoz Meydanı'nda 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan bir gazi ile yaptığımız röportajı yayınlamıştık. Şimdi bir daha yayınlayacağız o gazinin röportajını. Ardından da Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Kaşıtoğlu'na kulak vereceğiz. Müzik arasından sonra.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
Evet, 15 Temmuz'dan bu yana 2 hafta geçti sevgili dostlar. Temmuz ayını bitirdik, 1 Ağustos'tayız ama darbeyi konuşmaya devam ediyoruz. Darbe girişimini, daha doğrusu FETÖ örgütünün giriştiği ve hala düşündüğümüz zaman insanları hayrete düşüren, Türk insanının üzerine ateş açan, F-16'larla, helikopterle, tanklarla saldıran darbeci Junta'nın girişimi. Hala kötü bir kabus görmüş gibiyiz. İşte 15 Temmuz darbe akşamında yaralanan gazilerden bir tanesi. Dün akşam Beykoz Meydanı'ndaydı. Arda Aceröz'ün mikrofonuna şunları anlattı.
15 Temmuz gecesi Cengiz Düz de sokaklardaydı. O da yaralandı. Şimdi kendisine mikrofonu uzatıyoruz. Cengiz Bey merhabalar.
Merhaba, iyi akşamlar diliyorum.
Cengiz Bey, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde siz İstanbul'un neresindeydiniz?
Ben Anadolu Hisarı'ndaydım. Önünde vuruldum. Aşağı doğru inerken bayağı bir kalabalık gruptu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yürüyorduk. Birden önümüze askerler çıktı işte. Önümüzü kestiler. Biz de o ara en büyük asker bizim asker dedik. Sonra bağırmaya başladık, asker kışlaya, asker kışlaya diye. Komutan direkt benim yüzümü attı. Yüzümü korlarken kolum parçalandı. Bir de artı karnımdan bir tane, ben mermi sandım. Arkama döndüm, G3 mermisi sandım. Arkama bakınca parçalanmamış arkam dedim. He. O da damarlara girmiş, damarlarımı parçalamış, şarapnel parçası. Damar iç kanama geçirmişim işte. Allah'a çok şükür, Allah devletimize, milletimize zaval vermesin. Şu anda 34 dikiş atılmış karnıma. Şükürler olsun Yaradan'a. Şimdi dese başkomutan sokağa çıkın, yine aynı şekilde sokağa çıkarım yani.
Eğer halk sokağa inmeseydi darbe girişimi sizce başarılı olur muydu?
Olurdu tabii. Darbe halk olmasaydı, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Atatürk gerçekten büyük bir lidermiş. Şimdi bugünün Fethullahçıları, yarının Abdullahçıları, yarının Sadullahçıları olabilir. Dinle devlet işini karıştırmamak lazım. Kesinlikle dinimiz Allah'ın kelamıdır. Kimsenin kulların arkasından gitmeye gerek yok.
15 Temmuz darbe girişiminde hem sokaklardaydı hem de yaralandı, gazi oldu. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ederim. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Ezanlarımız dinmesin, bayrak inmesin.
Evet, ev sahibi Beykoz Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Muharrem Kaşıtoğlu da oradaydı. Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Kaşıtoğlu'na da mikrofonu uzattık.
Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Muharrem Kaşıtoğlu ile beraberiz. Merhabalar.
Merhaba. 15 Temmuz gecesi, evet, biz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dik. Yaklaşık işgalden bir saat sonra, yani bir saatlik bir süre zarfında Beykoz halkının büyük bir duyarlılığı sayesinde darbecilerden köprü geri alındı. O gün biz tabii cehennemi yaşadık diyebilirim. Ben de Beykoz'da yaralanan 67 kişiden bir tanesiyim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ilk intikal eden gruptaydım ben. Gittiğimizde askerlerin bir kısmının ama bize nefretle baktıklarını, gerçekten hiçbir acıma duygusu olmadan üzerimize ateş açtıklarına şahit olduk. O yaylım ateşinde maalesef yaklaşık 8-10 kişi yaralandı. 2 tane kardeşimiz orada ağır yaralandı. Bir tanesi de hastanede vefat etti, şehit oldu. Rütbesiz askerlerin genel olarak halka bir müdahalede bulunmadıklarını da orada net olarak gördük. Pek çoğunun aslında niye orada olduğundan bile haberi yoktu. Ama birkaç rütbelinin öyle olmadığını, onların kayıtsız şartsız vatandaşın üzerine gözlerini kırpmadan ateş ettiklerini orada gördük. Dediğim gibi ateş altında kalanlardan da bir tanesi bendim.
Darbe girişimini ilk siz nasıl haber aldınız?
Televizyonu açtığımızda olağan dışı şeyler olduğunu zaten çok net olarak fark ettik. Ama tabii Türkiye'nin malumu ilk alınan haberlerde bomba ihbarı benzeri bir şeyle köprülerin, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Boğaziçi Köprüsü'nün ve Atatürk Havalimanı başta olmak üzere önemli noktaların kontrol altına alındığını da öğrendik. İşlerin ters gittiğine dair bir şüphe oluşmaya başladı. Ama tam da o arada İstanbul İl, AK Parti İl Başkanlığı'ndan da bize sıkıntıların olduğuna dair haber geldi. Belediyedeki zaman kaybetmedik. Çok kısa bir sürede Kavacık'taki ilçe parti binamıza intikal ettik. Acil bir şekilde ilçenin önünde toplanılmasına dair SMS mesajını yazdık ve tüm üyelerimize gönderdik. O arada da Cumhurbaşkanımız bir şekilde malumunuz yayına bağlandı. üst üste gelen bu moral artırıcı girişimlerden sonra çok hızlı bir şekilde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Beykoz Belediye Başkanımız Yücel Çelikli'nin talimatıyla hareket etme kararı aldık.
Peki bundan sonraki süreç sizi nasıl işleyecek?
Bizim anladığımız kadarıyla 7 Ağustos'ta Yeni Kapı'da biliyorsunuz büyük bir miting var. Sanırım final mitingi olabilir bu demokrasi nöbetlerine. İnşallah hayırlısıyla o günü görürüz ve o da güzel bir final olur. Bu nöbetleri de iyi bir şekilde taşlandırmış oluruz.
Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Muharrem Kılıçdaroğlu ile birlikteydik. Çok teşekkür ediyorum Kılıçdaroğlu sizlere, bizlere bilgi verdiğiniz için.
Ben teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilere saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.
Evet, demokrasi nöbetleri her akşam devam edecek. Tıpkı dün akşam Beykoz'da olduğu gibi. CHP'nin hukukçu ve asker kökenli milletvekillerinin yer aldığı OHAL izleme heyetine de başvuru yağıyormuş. Heyete başkanlık yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan bilgi vermiş. Özellikle sosyal medyada OHAL sürecine eleştiri mesajı atan muhaliflere yönelik bir cadı avını andıran operasyonlar yapıldığını yazmış. Hakim ve savcıların da eğer ben tutuklamazsam beni de FETÖ'cü sayarlar, yaftalanırım korkusuyla hareket ettiğini söylemiş. Bülent Tezcan İstanbul ve Uşak'ta belediyelerin de bu işi fırsata çevirerek toplu işten çıkarmalar yaptığını da anlatmış. Evet, olağanüstü hali ve darbe girişimini fırsat bilerek toplu işten çıkarmalar var, birbirlerini ihbar etme var sevgili dostlar. O hali fırsata çevirenler var. Mesela Adana'da sarhoş bir şoför polis tartışması inanılmaz bir saldırıyla bitmiş. Demokrasi nöbeti nedeniyle trafiğe kapalı olan bulvara aracıyla giren bir vatandaşı polis durdurmuş. Polisin kendisini durdurmasına sinirlendiren ve evime gidemiyorum diye bağıran şoför polise siz FETÖ'cü müsünüz diye bağırmış. İstanbul'un orta yerinde de silahlar çekilmiş. İstanbul Kabataş'ta dün sabah belediye işçileri caddedeki ağaçların kuruyan kısımlarını kesiyordu. Bu yüzden trafik sıkıştı. Evet, caddenin ortasında ağaç budayınca trafik sıkıştı. Caddeden geçen bir sürücü işçilerle tartıştı. Trafiği niye tıkıyorsunuz diye bağıran sürücü işçilerin kendisine karşılık vermesine sinirlenince silahını çekti. İstanbul'da Kabataş'ta elinde silahla işçilerin üzerine yürüyen bir vatandaş. Caddede panik yaşanıyor sevgili dostlar. Artık bu hale geldik. Vatandaşların panik yaşadığı bir başka olayda caddenin ortasından uçak geçti, uçak. İstanbul'da bir firma hurdaya çıkarılan Airbus tipi bir yolcu uçağını lokanta yapmak için satın almış. Bakın, olaya bakın. Tam burası Türkiye'lik haber. Bir firma hurdaya çıkartılan bir uçağı satın alıyor. Sonra kanatlarını söktürüyor. Ve dün uçak Atatürk Havalimanı'ndan 250 metre ilerideki Dünya Ticaret Merkezi'ne çekerek götürülüyor. Yoldan. Uçağın tekerlekleri kaldırımları parçalıyor. Cadde trafiğe kesiliyor. Trafiğe kapatılıyor sevgili dostlar. Gündüz vakti darbe yapılıyor diye vatandaşlar polisi aramışlar. Yolun ortasından uçak geçince. Fotoğraflar da var, bir görseniz şaşar kalırsınız. Sahil yolu gidiş gelişe kapalı. Caddenin ortasından geçirilen bir uçak. Neymiş? Uçak lokanta yapılacakmış. Burası Türkiye. Balkondan saksı düşse darbe oluyor diyen vatandaşlar da haklı olarak yolun üstünden geçen yolcu uçağını görünce trafik de kapatılıyor tabii. Hah, gene darbeci askerler trafiği kesti, darbe yapıyorlar. Eskiden caddeye tank çıkarıyorlardı, şimdi uçak çıkarmışlar diyerek polisi aramışlar. Bir yanda IŞİD terörü, bir yanda junta terörü, FETÖ terörü, bir yanda da PKK terörü. 4 asker şehit haberi var sevgili dostlar. Ordu'nun Mesudiye ilçesine PKK'lının açtığı ateşle 3 asker şehit oldu. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde operasyon yapan güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan bir başka çatışmada da maalesef bir asker şehit oldu. Toplam 4 asker şehit, 10 asker yaralı.
Ekonomi.
Sırada ekonomi haberleri var sevgili dostlar. Zorunlu trafik sigortasında primler düşürülecekmiş. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zorunlu trafik sigortası tarifelerinin sigortacılık ilkeleri dahilinde sigorta şirketlerince serbestçe belirlendiğini hatırlatmış. Sigorta şirketlerinin zararları nedeniyle primleri yükselttiklerini anlatan Şimşek, vatandaşların şikayetleri üzerine de primlerin düşmesi amacıyla meclisten bir düzenleme çıkardıklarını hatırlatmış. Primlerin daha fazla düşürülmesi için sıranın sigorta şirketlerine geldiğini söylemiş. Şimdi sıra sigorta şirketlerinde. Sektörün de hazinenin yetkilerini kullanmasına gerek bırakmadan yeni düzenlemeleri fiyatlara mutlaka yansıtması lazım demiş. Bakalım zorunlu trafik sigortasında primler düşecek mi? Ali Babacan uzun süredir ortalıkta görünmüyordu. Ali Babacan medyaya konuşmaya başladı. Piyasaların FETÖ'nün darbe girişimine tepkisi olduğunu belirterek Türkiye'den büyük bir sermaye kaçışı söz konusu değil dedi. Kayıpların bir kısmını piyasa geri kazandı dedi Ali Babacan. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 175 bin alıcının yararlanacağı indirim kampanyasını 22 Ağustos'ta başlatacakmış. Evet, borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının beklediği büyük bir indirim var. TOKİ bu indirimi sağlayacak. Ayrıca Emlak Konut'ta biliyorsunuz faizlerde indirim başlattı. Darbe girişiminden sonra sevgili dostlar piyasaların durmaması için hükümet yine gayrimenkul sektörüne güveniyor. Zaten hükümet için ekonomi deyince akla gelen iki sektör var. Bir tanesi gayrimenkul. Öbürü de otomotiv. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2006-2015 dönemini kapsayan 10 yılda Türkiye'de 6 milyon çift evlenmiş, 1 milyon 151 bin çifte boşanmış. Boşanmanın en fazla olduğu il eskiden İzmir'di, şimdi İstanbul olmuş. Boşanmanın en az olduğu il ise Hakkari. Olağanüstü hal yasasından sonra çıkartılan bir yasayla iflas erteleme de yasaklanmış. Hükümet dün resmi gazetede yayınlanan yeni kararname ile son yıllarda hızla artan iflas erteleme taleplerini de olağanüstü hal boyunca yasaklamış. Evet, olağanüstü hal devam ettiği sürece iflas erteleme olmayacak. İflas ertelemeye yönelik yoğun talep tartışmaları da beraberinde getirmişti. İflas erteleme bir ihtiyaç ama iflas ertelemenin simsarları da ortaya çıkmıştı sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Anadolu'da iflas erteleme mali danışmanlığı ilanlarına bile rastlanır olmuştu. Resmi verilerde iflas ertelemedeki artışı gösteriyor. Buna göre 2015 yılına 2564 adet iflas davası devrolmuştu. Yıl içinde 571 yeni dava daha açıldı. 2016 yılında açılanlarla birlikte bu sayı 3000'i geçti. Ama şimdi hükümet OHAL ilanından sonra iflas ertelemeyi yasakladı. Terörden etkilenenlere 30 bin ev verilecekmiş. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Öz Haseki, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terörden zarar görenlere yönelik 30 bin konut yapılacağını açıklamış. Ağır hasarlı oturulamaz evlerin yerine yerisi verilecekmiş. Bu arada tapularda da FETÖ alarmı var. Darbe girişimi sonrası FETÖ militanlarının mal kaçırmasını engellemek amacıyla Türkiye genelindeki tapu müdürlükleri alarma geçirilmiş. FETÖ üyelerinin tapu devirleriyle ilgili işlemler askıya alınırken 15 Temmuz öncesi FETÖ ile iltisaklı kurumların yaptığı tapu devirleri de bloke edilmiş. Bu arada darbe girişimi sonrası sigortacılar ortak bir karar alarak darbe girişimi sırasında meydana gelen tüm zararları ödeme kararı almışlar. Olaylar sigorta kapsamında olmamasına rağmen tüm zararları karşılayacak. Ben de bunu anlamıyorum sevgili dostlar. İnsanlar malını mülkünü neden sigortalar? Neden sigortalarsın Onur malını mülkünü, arabanı, evini? Aynen öyle bir zarar karşısında bir zarara uğradığın zaman onu tazmin etmek için sigortalarsın değil mi? Şimdi olur bu, malına bir zarar gelir, olmadık bir şekilde zarar gelir. Malınızı sigortalattığınız sigorta şirketini ararsınız, size şunu der: ya bu kapsam dahilinde değil. Neden değil peki? Sağlık sigortasında da olur bu. Katarak ameliyatı olursunuz. Gidersiniz sağlık sigortasına parayı almak için. Der ki size, ya bu kapsam dahilinde değil, kapsam dışı. Nerenizde bir ağrı varsa kapsam dışıdır. Hangi malınıza bir zarar gelse o da kapsam dışıdır. Bakın darbe girişiminde milletin arabasının üzerinden tanklar geçti. Sigortacılar demiş ki kapsam dışı. Şimdi bakın darbe girişimi sonrası sigortacılar ortak bir karar almış. Lütfetmişler, sağ olsunlar. Yaşanan olayların sigorta kapsamında olmamasına rağmen, bakın bunlar da kapsam dışıymış. Ama buna rağmen tüm zararları karşılayacaklarını açıklamışlar. Başta otomobil olmak üzere konut, iş yeri, sağlık sigortaları kapsamında 10 milyon lirayı bulan hasarlar ödenecekmiş. Bugüne kadar da 4 milyon lirasını ödemişler. Aferin onlara. Ya milletin arabasının üzerinden tank geçti. Adam diyor ki kapsam dışı, kapsam dışı. Sigortacıların ödeyecekleri 10 milyon liralık hasarın da yarıya yakını otomobil hasarlarından, yani kasko sigortasından, geri kalanı ise konut ve iş yeri zararlarından kaynaklanıyormuş. Bunların çoğu da cam kırılması ya da sağlık hasarından kaynaklanıyormuş. Biliyorsunuz sigorta şirketlerinin ödediği hasarlardan bir tanesi de seyahat sigortası. Bu sigorta ister tatil ister iş amaçlı olsun, seyahate çıkanların olağanüstü durumlar sonucu seyahatlerinin iptal olma riskine karşı otel, yol masrafları gibi tüm giderlerini karşılıyor. Bu süreçte sigorta şirketleri seyahat sigortasını yaptırıp da darbe girişimi sonrası izinleri iptal edilerek geri çağrılanların zararlarını da karşılamış oluyor. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Ocak-Haziran döneminde Türkiye'ye gelen yabancıların %69.4'ü hava yoluyla Türkiye'ye giriş yapmış. Söz konusu dönemde Türkiye'ye gelen yabancıların %26.8'i karayolunu, %3.7'si ise deniz yolunu tercih etmiş. Sevgili dostlar, yabancıların giriş yaptığı iller. Acaba en çok hangi illerimize yabancı turistler giriş yapmış, bilin bakalım. Yabancıların giriş yaptığı iller incelendiğinde ilk 4 sıra: 1 İstanbul, 2 Antalya, 3 Edirne ve 4 Artvin. Artvin'e tabi Gürcistan sınırından çok giriş oluyor. Edirne'ye ise Yunanistan'dan çok giriş oluyor. Bildiğiniz gibi yani esas turistlerin geldiği iki il İstanbul ve Antalya. Türkiye'de çalışan işçiler var sevgili dostlar. Milyonlarca işçi çalışıyor. Ve tabii ki onların sendikaya girme hakkı var. Türkiye genelindeki 13 milyon 38 bin işçi. Bakın, 13 milyon işçi var Türkiye'de. Bunların kaçı sendika üyesi biliyor musunuz? Kaçı örgütlü olarak çalışıyor? Söyleyelim. 1 milyon 499 bini sadece sendikaya üye. Oransal olarak bakıldığı zaman %11,5. Evet, sadece sendikaya üye işçi oranı sadece %11,5. ...13 milyon işçiden 1 milyon 499 bini, yani 1,5 milyonu sendikaya üye. Bu kadar az sevgili dostlar. Türkiye'nin esas meselelerinden bir tanesi de işte bu: sendikasızlık, örgütsüzlük, hak aramakta zayıflık. Çalışan işçiler var ama sendika üyeliği sadece %11,5. Bu arada 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nda da bir deprem var. Görevden alınması mümkün olmayan tüm kurullar üst makamlardan gelen istifa edin mesajıyla görevden ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda da bir deprem yaşanıyor. Askeri okullarda ve harp okullarında olduğu gibi. The light is fading now. My force is being sucked by your blood. Bu arada spordan bir haber daha verelim. Fenerbahçelilere müjde diyor Fotomaç gazetesi. Sov geri dönüyormuş. Hatta Amadou Sow, kardeşi Amadou Sow, abisi için ev bakmaya bile başlamış. Emenike ile beraber Sow da Fenerbahçe'ye dönüyormuş. I am blindfolded. I can hear the birds. Böylece haftanın ve ayın ilk programını da bitirmiş oluyoruz. Bugün 1 Ağustos. Yeni bir haftaya ve yeni bir aya başladık. Bizi Twitter'dan takip edebilirsiniz. Murat Erdin diye aramanız yeterli. RSFM'in Twitter adresini de takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Hafta içi her sabah 7.30'da 9.30 arası buradayız. Bize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Demokrasi ve hukuk dolu günler diliyorum herkese. Darbesiz günler diliyorum. Yarın görüşünceye kadar herkesin karnı tok, sırtı pek olsun efendim. Hoşça kalın.